Ayrım 48, sayfa 334. Mesut Ağa arkasına yaslandı. Yanaklarından süzülen yaşları ya hissetmiyordu ya da akmalarına mani olmak istemiyordu. Bazı durumlarda ağlamak en yerinde, en rahatlatıcı tepki oluyordu. Allah rahatlık versin Zehra. İstersen okuyabilirsin. Bu kadar üzüntüyü ve şanssızlığı anlatmam mümkün değil diyerek yatak odasına doğru yürüdü. Sabah Mesut Ağa salona girdiğinde Zehra koltuğa yaslanmıştı. Üzüntüden bitkin düşmüştü. Mektup elindeydi ve mektubun üzerindeki gözyaşları ise hala kurumamıştı. Bu olay günlerce, aylarca gazete manşetlerini ve çevreyi meşgul etti ve hala da devam ediyordu. Mesut Ağa elindeki dava dosyalarını yardımcılarına devretmiş, kendisi sadece ve sadece Kenan Bey'in işlerine odaklanmıştı. Bu içler acısı durumu Jülide'nin annesine ve Kenan Bey'in ailesine bildirmek görevi de Mesut Ağa'nın üzerine kalmıştı. Mesut Ağa, Jülide Hanım'ın annesine konuyu en hafif şekilde, ki durumun hafifletici bir yolu olur muydu onu da bilemiyordu ama, öyle anlatmaya çalıştı. Tuhaf bir durum olmuştu. Müyesser Hanım sanki bu haberleri bekliyor gibiydi. Bir anda cansız bir mumya haline dönüşmüş, gözleri donuklaşmış, sadece et ve kemikten ibaret kalmıştı. İnsana fosilleşmiş bir ağaç hissini veriyordu. Uzun süre öylece durdu. Mesut Ağa da durmuş ona bakıyordu. Sonra içeriye girdi, elinde bazı evraklarla döndü. Aile mezarlığı zincirli kuyudadır. Jülide'nin yeri de hazır. Sağ olun. Eşim sizi birkaç gün misafir etmek istediğini, bundan mutlu olacağını söyledi. Bugünlerde yalnız olmanız bizi endişelendiriyor. Davetimizi kabul ederseniz bizi de rahatlatırsınız dedi. Müyesser Hanım yüzünde acı bir gülümsemeyle, hayır teşekkür ederim. Ben acılarımı yalnız yaşamaya alışkınım diye cevapladı ve arkasını dönüp içeriye doğru yürüdü. Mesut Ağa çok şaşkındı. Bu nasıl bir şeydi? Kadıncağız kendini bu hale sokan ne acılar yaşamıştı. Kenan Bey'in ailesi daha bir Anadolu insanıydı. Baba sandalyeye zor tutunabildi. Koca adam hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Anne Karadenizli bir kadının tepkisini vermekte gecikmemişti. Dizlerine vura vura hıçkırıyor ve konuşuyordu. O kadın, o kadın oğlumu mahvetti. Kenan Bey'in babası silkindi ve ayağa kalktı. Karısının yakasından tuttu. Bana bak, o kadın uşağımın çok istediği, çok sevdiği karısıydı. Ve zavallı eksik etek hastasıymış da, bari şimdi yeğeninin hesabını görmekten vazgeç. Kız kardeşinle senin de o saçma anlaşmanızın nelere sebep olduğunu kabul et. Sadece oğlun için üzül diye bağırdı. Mesut Ağa bir Laz erkeğinin bu kadar anlayışlı olabileceğini hiç düşünmemişti. Yaşlı adama hayran kalmıştı. Anne babadan çok daha sert ve metin duruyordu. Şüphesiz hayat devam ediyordu. Bu olayla şok olan Dostlar Apartmanı sakinleri yavaş yavaş kendi gerçeklerine dönüyorlardı. Hülya Ferhat'tan kurtulmuştu. Ferhat hastaneden çıkarılmış ve hapishaneye yollanmıştı. Uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı mahkeme tarafından kabul edilmiş, bazı hafifletici sebeplerden sonra 14 yıl 8 ay hapse çarptırılmıştı. Bir karaktersizin yaptığı hatalardan dolayı bir aile yine perişan olmuştu. Bir anne daha gözleri yaşlarla dolu olarak yaşamaya devam edecekti. Hülya'nın Ferhat'tan kurtulması onu rahata kavuşturmamıştı. Asistan Yeşim'in varlığı da onu mutsuz ve çaresiz kılmaya yetiyordu. Dostlar Apartmanı'nda yaşanan bu sıra dışı olaylar zamanın daha hızlı geçmesine sebep olmuştu. Galiba Hülya ikinci sınıftaydı. Profesör Baki, asistan Yeşim ile talebe Hülya'dan oluşan bu üçlü adeta birbirlerini işkence etmek için yarışıyor gibiydiler. Yeşim daire kapısından içeri girdi ve oldukça kaba bir tavırla daire kapısını hocası Baki Bey'in üstüne kapattı. Elindeki çantayı koltuğun birine fırlattı ve ağlamaya başladı. Anneanne Dilşat Hanım iki yana sallanarak mutfaktan aceleyle çıkıp göz bebeği medarı iftarı doktor torununun yanına koştu. Neyin var dünya güzelim? Neyin var prensesim? Şu senin ayılıp bayıldığın ve göreceksin seninle muhakkak evlenecek dediğin adam artık fazlasıyla sinirlerimi bozuyor. Yanında sepet gibi taşıdığı o kızdan da nefret ediyorum. Bu evden çıkalım anneanne. Dilşat Hanım biraz düşündü. Peki yavrum, ben el altından bir ev bakayım. İstersen evimize döneriz. Yeşim bu cevabı beklemiyordu. Yok, evimizden Cerrahpaşa'ya gitmek zor oluyor. Tamam gülüm, yine bu taraflarda bakarım. Yeşim gene duraladı. Öf! Hemen ne ev değişmesinin üzerine atladın? Ben başka bir yol, başka bir teselli bekliyorum. Kızım, Bu işler hemen olmaz. Sabır ister, emek ister. Sana vereceğim nasihat bu. Veya bu beklentiden vazgeçersin. Nasılsa aşık değilsin. Sadece bir beğeni demiştin değil mi? Yeşim yine susmuştu. Birkaç dakika öylece durdu. Gözlerinden akan yaşı anneannesine göstermemek için çaktırmadan sildi.
Anneanne, galiba o devreyi geçtim. Yani beğeni devresini geçtim. Ben hocama aşık oldum.
O sana karşı nasıl? Bir şeyler hissediyor mu? Kibar, ilgili, neşeli ve düşünceli. Daha önce nasıldı? Yeşim gene duraladı. Galiba hep aynıydı. Ne fazla ne eksik. Peki o doğulu acemi çaylağı nasıl davranıyor? Tıpkı bana davrandığı gibi. Galiba saydıklarımın içinde onu korumak, kollamak da var. Ama nedense ona daha başka bir duygular besliyor gibime geliyor.
Yani ben öyle hissediyorum.
Nasıl yani? Örnek veremem. Sadece hissediyorum.
Öf, yeter anneanne.
Bu ne böyle? Ahiret soruları gibi. Ben elbiselerimi değiştireceğim. Sonra da biraz dinlenirim. Ertesi gün Dilşat Hanım 10.30-11 sıralarında Zehra Hanım'ın yanına gitti. Kapı aralıktı. Zehra Hanım da hemen kapının arkasındaydı. Günaydın Zehra Hanım. Eğer müsaitseniz sizinle bir kahve içmek istiyorum dedi Dilşat Hanım.
Aa, tabii. Çok mutlu olurum.
Diyerek kenara çekildi Zehra Hanım. Dilşat Hanım hemen kapının yanında Mesut Ağa'yı görünce geri çekilir gibi bir harekette bulundu. Eşiniz evdeymiş, girmeyeyim.
Hayır hayır, Mesut Ağa İzmir'e gidiyor. Siz buyurun lütfen. Birkaç alışılmış cümleden sonra Dilşat Hanım kahvesinden ilk yudumu aldı.
Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Ben aslında sizi çok sever ve size güvenirim. Sizinle ikimizin arasında kalmak şartıyla çok hassas bir konuyu görüşecektim.
Buyurun Dilşat Hanım, sizi dinliyorum.
Bizim bu çocuklar ne olacak? Gelecek için ne düşünüyorlar? Zehra Hanım önce şaşkın şaşkın baktı. Sonra ne demek istediğini algılamıştı ama anlamamış görünmeyi tercih etti.
Hangi çocuklar?
Canım Baki ile Yeşim'i kastediyorum. Bir sorunları mı var?
Zehra Hanım bu konuda bir haberdar olamazsınız. Ben hatta biz onları evlenecek diye bekliyorduk ama şu ana kadar hiçbir emare yok. Neredeyse 2 senedir aynı durum devam ediyor. Zehra bu sefer az da olsa sahiden şaşırmıştı.
Dilşat Hanım, ben siz de Yeşim Hanım'ı da çok severim ve beğenirim. Öyle bir gelinim olmasını da isterim. Ama aralarında bir şey var mıydı ya da Baki Yeşim Hanım'a böyle bir söz veya imada bulunmuş muydu bilmiyorum.
Bana hiç bahsetmedi. Size böyle bir beklenti veren sözler veya olaylar nelerdi onları da bilmiyorum. Yani aralarında böyle şeyler konuşulmuş muydu? İlişkileri arkadaşlık ilişkisinden başka bir maceraya taşınmış mıydı?
Dilşat Hanım yaptığı bu girişimden hem pişmanlık duymuş hem de biraz mahcup olmuş gibiydi. Bazı şeylerin illa da kelimelere dökülmesi gerekmez. Hissedilir, yaşanır. Bakın ben asla öyle böyle bir evliliğe karşı çıkmam. Bilakis çok mutlu olurum. Şimdi biraz daha açık konuşmanızı istiyorum. Benden bu konuda ne yapmanızı istiyorsunuz? Baki ile konuşayım mı?
Yani şey diyorum, bir ağzınızı yoklayın. Ama sakın benim böyle bir görüşme yaptığımı söylemeyin ve hissettirmeyin. Bu biraz zor olacak ama çalışacağım. İnanın çalışacağım.
Dilşat Hanım bir müddet daha oturdu. Sırf bu konu için gelmediğini göstermek için Kenan Bey'in durumunu sordu.
Zehra, vallahi mahkeme devam ediyor. Bizdeki davaları bilirsiniz, seneler sürüyor. Zor bir durum. Mesut Ağa İzmir'e de Kenan Bey'in yazılı isteği üzerine gitmiş. Daha evvel akrabalarından biriyle bir evlilik yapmışmış. Ondan bir kızı varmış. Kenan Bey o zaman çok küçükmüş ve okumak istiyormuş. Doğal olarak yürütememişler. Ayrılmış. Roma'ya gitmiş. Sonra Jüride hanımıyla evlenmiş. Şimdi kızını ve onun annesini himayesi altına almak istiyor. Kızın Nihal tek varisi. Dilşat Hanım çok şaşkındı. Hayat çok tuhaf. Ne bileyim ben, Allah herkese kolaylık versin ve doğru yolu göstersin. Merdan ilk defa bu kadar sinirliydi. Büyük salonun bir başından öteki başına gidip duruyordu. Sonra Adeli'nin önünde durdu. Adeli, bu moda evinin %30'unu senin için alıyorum ve senin üzerine olacak. Ne olur ne olmaz hayatta senin olan bir şeyin olsun. Benim olan şeylerim var zaten. Sen varsın. Çocuklarım var. Aşağıda yeğenim ve Can Ferize var. Başka bir şey istemiyorum. Senin üzerine olsun. Seninki de benim değil mi? Evet ama ben bir doktorum. Moda eviyle uzaktan yakından bir ilişkim yok. Orası ile ne resmi ne de başka bir şekilde ilgilenemem. Hem senin biraz kendini göstermeni, benim gölgemde yaşamanı istemiyorum. Hayat acımasız karıcığım. Kadınların çoğu kocalarından bir ev, bir mülk alabilmek için uğraşırlar. Sen hak ettiğin bir şeyi almak istemiyorsun. Bu konu artık tartışılmayacak. Öğleden sonra ikide hazır ol. Satış sözleşmesini imzalamanı için çıkaracağız. Adeli ilk defa Merdan'ı bu kadar keskin ve sert tavırlar içinde görüyordu. Bayağı korktu ve hiçbir cevap vermeden Naz'ın odasına doğru gitti. Zor anlarda Naz'ın yanına sığınmayı adet edinmişti. Çocuğun ona olan düşkünlüğü ve aşırı sevgisi Adeli'yi sakinleştiriyor, bir terapi etkisi yapıyordu. Birkaç dakika sonra Merdan'ın kendisine seslendiğini duydu. Sesi sakin ve sevgi doluydu. ''Rita, güzelim ben gidiyorum. Öğleden sonra seni almaya geleceğim.'' dedi. Adeli hemen koştu, kocasını yanağından öperek ''Peki canım.'' Merdan, Adeli'nin daha fazla konuşmasına fırsat bırakmamıştı.
Dudaklarını Adeli'nin dudaklarının üzerine kapattı. Dakikalarca ilk defa öpüşüyorlarmış gibi arzu ve ihtirasla öpüştüler.
Adeli zevkten sarhoş olmuş gibi başını yana çevirdiğinde Naz'ın gülen bir yüzle onları seyrettiğini gördü. Annesine yakalandığını görünce küçük kızın yanakları birdenbire kızardı ve hızla odasına kaçtı. Yüzünde ne yapacağını bilmiyorum gibi bir ifade vardı. İkisi de şaşırmışlardı. Adele kocasına döndü. Yüzünde hafif bir tebessüm ve daha çok şaşkınlık vardı. Kızımız ne zaman büyüdü Merdan? Kadın ve erkek kavramının altını doldurmaya başladı galiba. Yanına gideyim. Merdan da şaşkındı. Hemen değil, biraz zaman geçsin. Bir yanlış içinde olduğumuzu sanmasın. Anne ve babanın hayatlarından sadece bir sahne gibi düşünmeliler.
Hoşça kal Rita.
Adeli kahvaltı masasını toplarken bir yandan da Naz'ın odasının neler yaptığını düşünüyordu. Sofrayı topladı. Saçını taradı. Kendisine bir kahve yapmayı düşünüyordu ki Naz odasından çıktı. Anne, bebeğe gidelim mi? Adeli kızını kucaklayıp öptü. Zafir ile Rina'nın oğlu küçük Yusuf'u görmek istiyordu. Çocuğa dedesinin ismini vermişlerdi. Tamam bir tanem, ben de özledim. Hemen gidelim. Kapıyı Can Feriz açmıştı. Nihayet göründünüz Adeli. Senin bir iş kadınlığından pek hoşlanmadım. Artık görüşemiyoruz dedi. Yusuf badi badi yürüyerek Naz'a doğru geldi. Yürüyor ve tek tük de olsa konuşuyordu. Yani ailenin korktuğu başına gelmemişti. Küçük Yusuf normal ve sağlıklı bir çocuktu. Naz'ı da çok seviyordu. İki çocuk Yusuf'un odasına girdiler. Rina elinde kahve tepsisiyle salona girdiğinde Can Ferize ve Adeli moda evindeki durum konuşuyorlardı. Merdan'a karşı duramadım. Bugün anlaşmayı imzalayacağım. Can Ferize güldü ve zaten anlamsız bir itirazdı. Bazen seni anlamakta zorluk çekiyorum. Asıl canımı sıkan mesele şu Cüneyt Bey. Onu nasıl moda evinden uzaklaştıracağımı bilemiyorum.
Kulağıma hoş olmayan şeyler geliyor. Tedirginim, çok tedirginim. Merdan'a da hiçbir şey söyleyemiyorum.
Çok haklısın. Gerçekten o işi fazla uzatmadan halletmen gerek. Galiba Mesut Ağa Kenan Bey'in kızını almaya gitmiş. Evet öyle. Kızın da imzalaması gereken bazı şeyler var. İnşallah annesi de işin içinde olmak istemez. Hayalimde canlandırdığım tip beni ürkütüyor. Bakalım göreceğiz. Gazetede okuduğuma göre savcı Kenan Bey için idam istemiş. Ne kötü haber. Nasıl güzel bir çifti. Böyle bir cezayı hak ettiklerini sanmıyorum. Kaderleri kötü yazılmış dedi Rina. Ertesi gün Adeli Cüneyt Bey'i odasına çağırdı. Cüneyt Bey gerçekten yakışıklı ve karizmatik bir görünüşe sahipti. Özür dilerim Cüneyt Bey, sizi buraya kadar yordum ama görüşmemiz gerekiyordu. Moda evinin geçirdiği bu büyük çalkantıdan sonra mali durumu iyice bozuldu. Ayrıca ben kumaşlardan anlayan bir insanım. Siz üst düzey yönetici Cüneyt Bey birden... Adeli Hanım, kendinizi yormayın. Sizin benden hoşlanmadığınızı biliyorum. Burada çalışmayacağım. Paris'te birkaç moda eviyle görüştüm. Birinden olumlu cevap aldım. Bu ay sonunda ayrılıyorum. Adeli bunu duyduğuna çok memnun olmuştu. Galiba açıklama yapması gerekiyordu. Bu hoşlanmak veya hoşlanmamak konusu değil. Belki moda evinin adını düşebilecek bir gölgenin korkusu. Sizin buralarda dolaştığınız her an birilerinin bazı nahoş şeyleri hatırlayabileceği endişesi ve müessis olayın kapanmasının çok daha zor olacağı korkusu olabilir. Şahsınızla müspet veya menfi hiçbir şey hissetmiyorum. Sizin açınızdan Paris'e gitmenize çok memnun oldum. Çünkü yeteneklisiniz ve işinizi biliyorsunuz. Geldiğiniz için teşekkürler diyerek önündeki dosyayı kendine doğru